Üniversiteye hazırlık tarih, konu anlatımla test uygulamalı. Yapımı hazırlayan Recep Çalışkan. 9. kaset 2. yüz. Sayfa 441. Parti programında şunlar yer almaktadır. Ekonomide devletçilik yerine liberalizm anlayışının benimsenmesi, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ilkelerine bağlı kalınması, seçimlerin tek dereceli olması, kadınların siyasal haklardan yararlanması, Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye'nin 3. siyasi partisidir ve 2. muhalefet partisi özelliğine sahiptir. Kısa zamanda gelişen bu parti büyük bir ilgi görüyordu. Ali Fethi Bey'in İzmir gezisi sırasında iktidar aleyhine gösteriler yapılmıştı. Parti amacından uzaklaştırılarak cumhuriyete ve laikliğe karşı olanlar partide toplanmaya başlamıştı. Bu gelişmeler üzerine Ali Fethi Okyar Bey Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı 17 Kasım 1930'da kapattı. Menemen olayı 23 Aralık 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra laiklik aleyhtarı dini nitelikli gösteriler devam etmiş. Derviş Mehmet etrafına topladığı kişilerle Menemen'de bir ayaklanma çıkarmıştır. Ayaklanmanın amacı cumhuriyet rejimini yıkıp yerine dini kurallara dayalı bir düzen kurmaktı. Bu olaya ilk müdahale eden yedek subay Kubilay isyancılar tarafından öldürülmüştür. Ordu Menemen'i kuşatmış, çevrede sıkı yönetim ilan edilmiş, isyancılar İstiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. Çok partili hayata geçiş için yapılan bu ikinci girişim, laik düzene yapılan isyanla bir kez daha başarısız olmuştur. Bu olay, ülkede demokrasi için elverişli ortamın henüz oluşmadığını ortaya koymuştur. Mustafa Kemal bu olaydan sonra yeniden çok partili hayata geçiş denemesi yapmayacaktır. 1946 yılına kadar yeni bir parti kurulmasına izin vermemiştir. Şeyh Said isyanı ve Menemen olayının ortak sonucu çok partili sisteme geçişin ertelenmesidir. Bu olaylarla cumhuriyet rejimi yıkılmak istenmiştir. Demokrat Parti 1946. Cumhuriyet Halk Fırkası 1945'e kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz sonuçları Türkiye'yi etkilemiş, büyük ekonomik bunalımları yaşamaya başlamıştır. Tek partinin sorunları çözmede yetersiz kalması üzerine Dörtlü Takrir adıyla bir grup bütçe görüşmeleri esnasında Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılarak Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Kurucuları Adnan Menderes, Celal Bayar, M. Fuat Köprülü ve Refik Koraltan. Demokrat Parti 1946'da yapılan seçimlere girdi ancak seçimde açık oy kapalı tasnif usulü uygulandığı için CHP yeniden iktidar olmuştur. Demokrat Parti ise muhalefet olarak meclise girmiştir. Meclis 1950'de seçim kanununu değiştirmiş, gizli oy açık tasnif modeline geçilmiştir. Demokrat Parti seçimleri kazanarak iktidar olmuştur. Böylece Türkiye'de çok partili hayata geçirmiş oldu. 9. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Celal Bayar'ı Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise başbakan seçmiştir. Çözümlü sorular test 1. Soru 1. İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmak için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında gösterilemez? A. İstanbul'un işgalinin bütün yurda duyurulması. B. Bağımsız devletlere gönderilen yazılarla işgalin protesto edilmesi. C. Düzenli ordunun kurularak işgale karşı gelinmesi. D. İstanbul'la haberleşmenin yasaklanması. E. Seçimlerin yenilenerek seçilen milletvekillerinin Ankara'ya gelmesinin istenmesi. Cevap: 16 Mart 1920'de Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli kararlarını alması üzerine İstanbul işgal edilmiş ve Meclis-i Mebusan dağıtılmıştır. Düzenli birliklerse 1. İnönü Savaşı'ndan önce Kuvayi Milliye'nin işgallere karşı yetersiz kalması üzerine kurulmuştur. Doğru seçenek C. Soru 2. Ahmet Anzavur ayaklanması, Kuvayi İnzibatiye ayaklanması, yukarıdaki ayaklanmaların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Adapazarı, Geyve civarında çıkan ayaklanmalardır. B. Her ikisi de Ali Fuat Paşa tarafından bastırılmıştır. C. Azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlardır. D. Amaçları Boğazlara hakim olup batıda tampon bölge oluşturmaktır. E. Önceden Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklanmışlardır. Cevap: Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye ayaklanmaları İtilaf devletlerinin desteğiyle İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Amaç Boğazlar ve çevresinin meclisin eline geçmesini önlemektir. Doğru seçenek D. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri arasında gösterilemez? A. Farklı görüşte milletvekillerinden oluşmuştur. B. Güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. C. Kabine sistemi vardır. D. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. E. Kurucu meclis özelliği vardır. Cevap. Kabine sistemine Cumhuriyet'in inanı ne geçilmiştir? İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis hükümeti sistemi vardır. Doğru seçenek C. Soru 4. 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasaya göre hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Kanun yapmak ve yürütmek yetkileri milleti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır denilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Yeni bir devletin kurulduğunun. B. Padişahın işgalcilerle işbirliği yaptığının. C. İşgallere karşı Kuvayi Milliye'nin ortaya çıktığının, D. Tek dereceli seçim sisteminin benimsendiğinin, E. Güçler ayrılığı prensibinin benimsendiğinin. Cevap. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi yönetim anlayışının değişeceğini, bu da yeni bir devletin kurulduğunu gösteriyor. Doğru seçenek A. Soru 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri Mudanya'da Doğu Trakya'nın boşaltılmasını ön şart olarak ileri sürmüşlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'a giden heyetten Ermeni yurdu konusunda taviz verilmemesini istemiştir. Yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemektedir? A. İnkılapların yapılmasını, B. Vatanın bağımsızlığını, C. Barışın sağlanmasını, D. Kapitülasyonların kaldırılmasını, E. Saltanatın kaldırılmasını. Cevap, Mudanya ve Lozan Kurtuluş Savaşımız sonunda yapılan anlaşmalardır. Kurtuluş Savaşı bir bağımsızlık savaşı olduğundan bu anlaşmalarda da kazanılan bağımsızlık korunmaya çalışılmıştır. Doğru seçenek B. Soru 6. 1. Ünönü Savaşı sonucunda oluşan olumlu ortamın da etkisiyle 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye yani Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin milli egemenliği temel alan ilk anayasası kabul edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın en önemli ve zorunlu bir sonucudur? A. Yeni Türkiye Devleti'nin kuruluşu. B. İstanbul'un hükümet merkezi olması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların bastırılması. D. Çok partili parlamenter hayata geçilmesi. E. Lozan Anlaşması'nın imzalanması. Cevap, paragrafta verilen milli egemenliği temel alan ifadesi yeni bir devlete doğru gidildiğini gösteriyor. Çünkü milli egemenlik halkın kendi kendini yönetmesidir. Bu da yeni devlete doğru gidildiğini gösteriyor. Doğru seçenek A. Soru 7. İstiklal mahkemelerinin kurulması ve çalışmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki yoktur? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananların cezalandırılması. B. Düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkanların cezalandırılması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin sağlanması. D. Kuvayi Milliye'nin kurulması. E. Cumhuriyet rejimine karşı ayaklananların cezalandırılması. Cevap, Kuvayi Milliye bir merkezden kurulmuş birlikler değildir. Her yöre halkı işgallere karşı direnebilmek için Kuvayi Milliye birliklerini kendileri oluşturmuştur. Yani Kuvayi Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı değil, işgallere karşı kurulmuştur. Doğru seçenek D. Soru 8. Sevr Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra 19 Ağustos 1920'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu belirtmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tutumu vatanın kurtarılması yolunda nasıl bir politika takip edileceğini göstermektedir. A. Barışçı yollarla vatanın kurtarılacağı. B. Vatanın kurtulma için savaştan başka çare olmadığı. C. İstanbul hükümetiyle birlikte hareket edileceği. D. İtilaf devletleriyle uzlaşmaya gidileceği. E. Güçlü bir devletin desteğinin sağlanacağı. Cevap, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Anlaşması'nı tanımaması ve bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmesi onun savaşmayı göze aldığını göstermektedir. Çünkü İtilaf devletleri antlaşma şartlarını zorla kabul ettireceklerini bildirmişlerdir. Doğru seçenek B. Soru 9. Kurtuluş Savaşı sırasında kabul edilen 1921 Anayasası kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. 1921 Anayasası'nın toplumsal hayata boşluk oluşturmaması için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi. B. Güçler Birliği ilkesinin kabul edilmesi. C. Kanuni Esasi'nin yeni anayasa ile çelişmeyen hükümlerinin yürürlükte kalması. D. İstiklal Mahkemelerinin kurulması. E. Savaşlar nedeniyle meclis yıpranınca yeniden seçimlere gidilmesi. Cevap, 1921 Anayasası savaş anayasası olduğu için toplumsal hayata ilişkin kurallar içermiyordu. Bu eksikliğin giderilmesi için Osmanlı Anayasası'nın uygun olan hükümleri kullanılmaya devam edilmiştir. Doğru seçenek C. Soru 10. Teşkilat-ı Esasi'nin yetersizliği, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine neden olmuştur? A. Milletler Cemiyeti'ne üye olunmasına, B. Meclisin yenilenmesine, C. Ordunun siyasetten ayrılmasına, D. 1924 Anayasası'nın kabul edilmesine, E. Saltanatın kaldırılmasına. Cevap: 1921 Anayasası bir savaş anayasası durumundaydı ve savaş şartlarına göre kurumlar oluşturulmuştu. Ancak ülke işgalden kurtarılınca yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir. Doğru seçenek D. Soru 11. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra düzenli ordu kurmak için çalışmalar başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun kurulmasının nedenlerinden değildir? A. Kesin zafere ulaşma isteği. B. Kuvayi Milliye Birliklerini disiplin altına alma. C. Yunan ordularının ilerlemesini engelleme. D. Milli güçleri birleştirme. E. Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul ettirme. Cevap: Teşkilat-ı Esasiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası'na denir. Düzenli ordunun kurulmasıyla ilgisi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçekleştirmek istediği en önemli olay milli bağımsızlıktır. Bu da öncelikle askeri bir başarıyla gerçekleştirilebilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu nedenle savunmaya çok harcama yapmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A. Rejim değişikliğine. B. Milli savunmaya daha çok ödenek ayrılmasına. C. Milli kongrelerin yapılmasına. D. Anadolu'nun işgal edilmesine. E. Gizli anlaşmaların yapılmasına. Cevap: Paragrafın son cümlesi zaten milli savunmaya çok ödenek ayrıldığını gösteriyor. Doğru seçenek B. Soru 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ikinci kanun olan Hiyaneti Vataniye Kanunu'nu daha iyi işletebilmek için aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak yapılmıştır? A. Temsil kurulunun yetkilerinin artırılması. B. İstiklal mahkemelerinin kurulması. C. Düzenli orduya geçilmesi. D. Ayaklanmaların bastırılması. E. Yeni bir anayasanın hazırlanması. Cevap: Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarmış olduğu Hiyaneti Vataniye Kanunu'nu daha iyi işletebilmek için meclis içinden görevlendirdiği kişilerden oluşan istiklal mahkemelerini kurmuştur. Doğru seçenek B. Soru 14. Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada kimsenin iradesi yürütmeye esas olamaz, kanun yerine geçemez. Ancak milletin iradesi kanun niteliğindedir ve kolaylıkla uygulanır. Hiç kimsenin onu geri çevirmesi ve ertelemesi mümkün değildir demiştir. Mustafa Kemal'in aşağıdaki görev ve isteklerinden hangisi yaptığı bu konuşmayla çelişmektedir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. B. Temsil Kurulu'nun çalışmalarına başlaması. C. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi. D. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması. E. İlk Anayasa'nın yürürlüğe girmesi. Cevap: Başkomutanlık Kanunu'yla Mustafa Kemal olağanüstü yetkililerle donatılmış, meclisin tüm yetkileri bile kendine verilmiştir. Çünkü acil ve gizli kararlar alınması gerekmektedir. Ancak bu anlayış millet egemenliği anlayışına terstir. Doğru seçenek D. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutan seçilmesinin yerinde bir davranış olduğunun ilk kanıtı olarak gösterilebilir? A. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna geri çekilmesi. B. Londra Konferansı'nın toplanması. C. Sakarya Savaşı'nın kazanılması. D. Fransızların Güneydoğu Anadolu'yu terk etmesi. E. İtilaf devletlerinin barış önerisinde bulunması. Cevap: Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı şartlarında acil ve gizli kararlar alınabilmesi için başkomutanlık görevinin kendisine verilmesini istemiştir. Sakarya Savaşı'nın kazanılması başkomutanlık görevinin Mustafa Kemal'e verilmesinin haklılığını ortaya çıkarmıştır. Doğru seçenek C. Soru 16. Halifeliğin, saltanatın, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek içindir? A. Laik düzeni. B. Cumhuriyet ilanını. C. Harf inkılabını. D. Milli birliği. E. Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmayı. Cevap, saltanatın kaldırılması laiklik aşamasının ilk, halifeliğin kaldırılması ise en önemli aşamasıdır. Şeriye ve efkaf vekaleti ise halifelikle beraber kaldırılmış, böylece din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Doğru seçenek A. Soru 17. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle bırakmıştır? A. 1. Meclisin çalışmalarını sona erdirmesiyle. B. Başkomutanlık görevine getirilmesiyle. C. Saltanatın kaldırılmasıyla. D. Cumhuriyet Halk Fıkrasının kurulmasıyla. E. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle. Cevap. Cumhuriyetin ilanına kadar meclis hükümeti sistemi vardı ve Mustafa Kemal ülkeyi meclis başkanı sıfatıyla yönetiyordu. Cumhuriyetin ilanıyla kabine sistemine geçilmiş ve Mustafa Kemal cumhurbaşkanı olmuştur. Doğru seçenek E. Soru 18. 1921 Anayasası'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi anayasanın layık olmadığının kanıtıdır? A. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. B. Türkiye Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir. C. Yasama ve yürütme gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. D. Dini kuralların yerine getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 2 yılda bir yapılan seçimle belirlenir. Cevap. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 1921 Anayasası'nda dini kuralların uygulanmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılması, din ve devlet işlerinin ayrılmadığını gösteriyor. Doğru seçenek D. Soru 19. İlk anayasada mutlak egemenliğin sona erdiği aşağıdaki ilkelerden hangisiyle belirtilmiştir? A. Egemenlik millete aittir. B. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. C. Şeriat hükümlerini yürütmek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vazifesidir. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. E. Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği Türkiye hükümeti tarafından idare edilir. Cevap. Mutlak egemenlik halkın değil bir kişi ve zümrenin yönetmesi anlamına gelir. İlk anayasada egemenlik millete aittir denilerek yönetim halka verilmiştir. Doğru seçenek A. Bölüm 21. İnkılaplar. Hukuk alanında yapılan inkılaplar bu alanda yeniliği gerektiren sebepler. Osmanlı Devleti'nde hukuk birliğinin olmaması, mecelle denilen ve İslam hukukuna, şer'i hukuka göre düzenlenen medeni hukuk kitabının tamamlanamamış olması, mevcut hukuk kurallarının toplumun ihtiyaçlarına ve çağın şartlarına uygun olmaması, İslam hukuk sisteminin yeni devletin bağlı bulunduğu temel ilkelere, laik esaslara uygun olmaması. Osmanlı hukuk sisteminin özellikleri, temel kaynak Kur'an-ı Kerim ve hadistir. Hukuk, dini esaslara dayanırdı. Hukuk alanındaki yenilikler. 1. Bu alanda sağlanan ilk önemli yenilikler 1921 Anayasası ve 1924 Anayasası'dır. 2. Medeni Kanun'un kabulü 17 Şubat 1926. Medeni Kanun aile hakları, evlenme, boşanma ve miras gibi konuları ele alır. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa Medeni Kanunları incelenerek İsviçre Medeni Kanunu Türk Medeni Kanunu adıyla benimsenmiştir. Medeni Kanun'un İsviçre'den alınmasının başlıca sebepleri. Avrupa'da hazırlanan medeni kanunların en yenisi olması, çeşitli sorunlara son derece pratik ve akılcı çözümler getirmesi, çağdaş ve laik ilkelere uygun olması, ifade ve kavramların açık olması, yeni bir medeni kanunun hazırlanması için uzun bir sürenin gerekli olmasıdır. Zaman kaybını önlemek ve diğer inkılapların bir an önce yapılmasını sağlamak için İsviçre Medeni Kanunu alınmıştır. Medeni kanunun getirdiği yenilikler. Kadınla erkek arasında sosyal ve ekonomik alanda eşitlik sağlanmıştır. Kadına mirasta ve şahitlikte eşitlik getirmiştir. Kadına boşanma hakkı verilmiştir. Tek kadınla evlilik ve resmi nikah mecburiyeti getirmiştir. Kadına dilediği her işte çalışma hakkı verilmiştir. Patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurmaları yasaklanmıştır. Din ve mezhep farklılıkları kaldırılmıştır. Azınlıklara da din ve mezhep farkı gözetilmeden medeni kanundan yararlanma hakkı verilmiş, böylece hukukta birlik sağlanmıştır. 3. Hukuk alanında ayrıca 1926'da Almanya'dan ticaret kanunu ve İtalya'dan ceza kanunu alınarak benimsenmiştir. 4. Kadınlara tanınan siyasi haklar. Türk kadınına tanınan ilk siyasi hak 1930'da çıkarılan belediye kanunu ile belediye meclisine üye seçme ve seçilme hakkıdır. 5 Aralık 1934'te yapılan anayasa değişikliği ile Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar. 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması 3 Mart 1924. Bu kanunla eğitim ve öğretim birleştirilmiştir. Böylece farklı okullardan yetişen genç kuşaklar arasında kültürel çatışma ortadan kaldırılmış, kültür birliği sağlanmıştır. Eğitim ve öğretim hizmetleri devlet denetimine alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın emrine verilmiştir. Medreseler kaldırılmıştır. Eğitim esasları çağdaşlaştırılmıştır. Türk Milli Eğitiminin bazı özellikleri. Millidir, demokratik bir yapıya sahiptir, devletçi ve milletçi bir özelliktedir, laik bir eğitim anlayışı egemendir, dini eğitim zorunlu değildir. Örnek, Atatürk Türk milletine gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır demiştir. Atatürk bu sözüyle milli eğitimde çağdaşlığın aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. A. Birlik ve bütünlük, B. Ulusallık, C. Eşitlik, D. Laiklik, E. Sevgi ve sorumluluk. 2000. Çözüm. Atatürk milliyetçiliğinde dünyadaki her türlü gelişmişlikten yararlanırken kendi benliğimizi unutmamamız esastır. Atatürk milli eğitimde de çağdaşlaşırken ulusallıktan ayrılmamak gerektiğini vurgulamıştır. Doğru seçenek B. 2. Marif Teşkilatı hakkında kanunun çıkarılması. 1926'da çıkarılan bu kanunla laik eğitime uygun bir anlayışla ilk ve orta öğretimin esasları tespit edilerek eğitim hizmetleri modernleştirilmiştir. 3. Harf İnkılabı. 11 Kasım 1928. Bu kanunla Latin alfabesi yeni Türk harfleri olarak benimsenmiştir. Harf İnkılabı ile çağdaşlaşma ve batılılaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Harflerde yeniliği gerektiren sebepler. Arapça harflerle okuma ve yazmanın zor olması, yeni harflerle okumanın kolaylaştırılması, okur-yazar oranının artırılmak istenmesi, Arapça harflerin Türkçenin ses uyumuna uygun olmaması. 4. Millet Mekteplerinin açılması 1928. Bu okullar ilkokul çağına geçmiş olan Türk vatandaşlarına yeni harflerle okuma ve yazmayı öğretmek için açılmışlardır. Latin harflerinin kabulüyle hem eğitim ve kültür alanında önemli bir yenilik olmuş hem de çağdaşlaşmanın hızlanması sağlanmıştır. Örnek, aşağıdakilerden hangisinin bilim ve teknolojideki ilerlemede ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha güçlü bir etken olduğu savunulabilir? A. Harf inkılabının yapılması, B. Modern saat sisteminin kabul edilmesi, C. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, D. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, E. Tekke ve türbelerin kapatılması. 1999. Çözüm, harf inkılabının yapılması ile teknolojik alanda yeniliklerin takip edilmesi kolaylaşmıştır. Ayrıca harf inkılabı ile B, C, D ve E şıklarında verilen inkılapların yapılması için gerekli zemini hazırlamıştır. Doğru seçenek A. 5. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması 1931. Amaçları, Türk tarihini milliyetçilik ve laiklik ilkelerine uygun ve bilimsel bir anlayışla ele almak, Türklerin kökenini araştırarak Asya medeniyetinin Türkler tarafından kurulduğunu ispatlamak, Anadolu'da yaşayan ilk kavimlerin Türk olup olmadığını araştırmak, Türklerin tarih boyunca kurdukları devletleri ve dünya medeniyetine olan katkılarını bilimsel bir şekilde açıklamak, Türklerin İslam medeniyetine olan hizmetlerini ortaya koymak. 6. Türk Dil Kurumu'nun kurulması 1932. Amaçları, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelime, deyim ve dil bilgisi kurallarını çıkarmak, Türkçenin geliştirilmesini sağlamak. Örnek, 1. Okuma yazmayı öğreterek okur yazarlığı yaygınlaştırma, 2. Türkçeyi yabancı dillerin baskısından kurtarma, 3. Kitle iletişim araçlarının yayınlarını denetleme, 4. Türk dilinin zenginliklerini ortaya koyma. Yukarıdakilerden hangilerinin Türk Dil Kurumu'nun esas çalışmalarından olduğu savunulabilir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 2 ve 4, E. 1, 3 ve 4. 2001. Çözüm, Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amacı, Türkçe'ye yabancı kelimelerden temizlemek ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Buna göre 2 ve 4 maddeler doğrudur. Doğru seçenek D. Dilde millileşme ve sadeleşme yolunu benimsemek, halkımızın konuştuğu Türkçe'yi resmi dil haline getirmek. Türkçe'ye dünya dilleri arasında önemli bir yer kazandırmak, Türkçe'yi bir bilim ve kültür dili haline getirmek. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. Örnek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılması üzerine kurulan Vekiller Heyeti'nin programında halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık olduğu savunulamaz. A. Türkçenin zengin bir dil olduğunun kanıtlanması. B. Kültür alanında inkılaplar yapılması. C. Konuşma ve yazı dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması. D. Türkçenin ulusal dil haline getirilmesi. E. Türkçenin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi. Çözüm, oluşturulan bir sözlük, Türkçenin dünyada yaygın bir dil olduğunun gösterilmesi için bir hazırlık değildir. Çünkü yeni kurulan Türk Devleti içindeki halkın kullandığı kelimeler bütün dünyada bu dilin kullanıldığını kanıtlamaz. Doğru seçenek E. 7. Üniversite reformunun yapılması. 1933'te yapılan reformla İstanbul Üniversitesi kurularak üniversite Avrupa modeline uygun olarak teşkilatlandırıldı. Cumhuriyet döneminde açılan ilk yüksek okul Ankara Hukuk Mektebi 1925, sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü'dür 1936. Sanat alanında Güzel Sanatlar Akademisi ile Devlet Konservatuarı açıldı. Örnek, Atatürk 1 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantı yılını açarken ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir demiştir. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? A. Türk musiki tarihinin çok eskiye dayandığını. B. Türk musikisinde çağdaşlaşmanın gereğini. C. Türk müziğinde batı tarzındaki müziğe de yer verilmesi gerektiğini. D. Türk müziğinin evrensel müziğe olan katkısı. E. Müziğin evrensel boyutta algılanmasının önemini. 2000. Çözüm, Türk müziği ulusal ince duyguları içerir fakat Türk müziğinin son musiki kurallara göre işlenmesi, çağdaş bir nitelik kazanması gereklidir. Doğru seçenek B. Toplumsal yaşayışla ilgili inkılaplar. Atatürk her alanda çağdaşlaşmayı esas aldığından toplumsal sosyal yaşayışı da buna göre düzenlemeye çalışmıştır. Bu alandaki gelişmeler şunlardır. 1. Kılık kıyafette değişiklik. Atatürk giyimde birliği sağlamak ve medeni çağdaş kıyafeti halka benimsetmek amacıyla 1925 Ağustos'unda Kastamonu ve İnebolu'ya geziler düzenlemiştir. Bu konudaki düşüncelerini fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır şeklindeki sözleriyle kısaca özetlemiştir. Bu amaçla 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. Ayrıca 1934'te çıkarılan bir kanunla dini kıyafetlerle dolaşılması yasaklanmıştır. Örnek, Atatürk 1925 Ağustos'unda yaptığı Kastamonu İnebolu gezisinde halkı başı açık olarak selamladı. Elindeki başlığın adının şapka olduğunu söyledi. Sağlık açısından ekonomik ve estetik açılardan şapkanın yararlarını anlatarak onu halka tanıttı. Fesler atıldı. Şapka kullanımı kısa sürede yurda yayılmaya başladı. Arkasından 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı. Bu durum Türk inkılapları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A. İnkılaplarının birbirini tamamlar nitelikte olduğunun. B. İnkılapların bazı engellemelerle karşılaştığının. C. İnkılapların yapılmasında bazı geleneklerin dikkate alındığının. D. Siyasi inkılaplara daha çok önem verildiğinin. E. İnkılaplar yapılırken gerekli ortamın hazırlandığının. Çözüm, Atatürk çıktığı Kastamonu ve İnebolu gezisinde şapkayı tanıtmış, şapkanın yararlarından bahsetmiştir. Dikkat edilirse Atatürk yapacağı inkılap öncesi gerekli ortamı hazırlamıştır. Doğru seçenek E. 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Tarikatların barındığı merkezi yerlere tekke, şubelerine de zaviye denirdi. Atatürk, inkılaplara ters düşen ve amacından uzaklaşarak milli birliği bozan bu kuruluşları ortadan kaldırmaya karar verdi. 2 Eylül 1925. Hatta bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki yol medeniyet yoludur demiştir. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 3. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Bu alandaki uygulamalar, batılı ülkelerle münasebetlerin geliştirilmesi ve ticari ilişkilerde birlik sağlamak amacıyla yapıldı. 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvim, Alaturka saat yerine Alafranga uluslararası saat sistemi kabul edildi. Latin rakamları kabul edildi. 24 Mayıs 1928 milletler arası ölçüler kabul edildi. 26 Mart 1931 hafta tatili cumadan pazara alındı. 1935. Bu yenilik çağdaşlaşma ve medenileşme yanında uluslararası ekonomik ilişkilerde de büyük kolaylıklar sağlamıştır. 4. Soyadı kanunu. Bu yenilik özellikle okul, askerlik, tapu ve miras işlerinde ortaya çıkan karışıklıkları önlemek için uygulanmıştır. 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanununa göre herkes gülünç ve ahlaka aykırı olmayan bir Türkçe soyadını alacaktı. Başka bir kanunla dini ünvan ve ayrıcalık ifade eden isimler de kaldırıldı. Bu kanundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadını verdi. Örnek: Türkiye'de 1. Ayrıcalık işareti olan ünvanların kullanılmasının yasaklanması, 2. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, 3. Miladi takvimin kabul edilmesi, gelişmelerinden hangilerinin imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir ülke oluşturmaya amaçladığı savunulabilir. A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 2000. Çözüm: ayrıcalık işareti olan ünvanların kullanılması, eğitim ve öğretimde farklılıkların olması, ülke içinde karışıklıklara neden olduğu için eğitim ve öğretim birleştirilmiş, ayrıcalık belirten ünvanlar yasaklanmıştır. Doğru seçenek D. Ekonomik alanda yapılan inkılaplar. Yeni Türk Devleti ülkeyi kalkındırma programında ekonomik faaliyetleri bir bütün olarak kabul etmiştir. Çünkü ülkenin her alanda kalkınmaya ihtiyacı vardır. Bunun için ekonomik alandaki gelişmelere Lozan Anlaşması'ndan önce yer verilmiştir. 1. 18 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Değişik iş çevrelerinden temsilcilerin katıldığı bu kongrenin en önemli sonucu Misak-ı İktisadi denilen milli ekonomi ilkesinin kabul edilmesidir. Buna göre Türk milleti kan dökerek kazandığı bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir. Ekonomik kalkınmamız bu bağımsızlık içinde sağlanacaktır. Milli ekonomi ilkesi: büyük devletlerin boyunduruğu altına girmeden kendi çabamızla kaynaklarımızı değerlendirerek kalkınmayı öngörmüştür. 2. Ekonomik alanda atılan en önemli adım Lozan Barış Anlaşması ile kapitülasyonların kaldırılmasıdır. Böylece Anadolu toprakları Avrupa devletlerinin ham madde kaynağı ve pazarı olma durumundan kurtarılmıştır. 3. Tarım alanında gelişmeler. Atatürk tarımı geliştirmek için köylülerin durumunun iyileştirilmesini savunarak Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi köylüdür demiştir. Ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek Türk köylüsü için ağır bir yük olmaya başlayan öşür, aşır vergisi 17 Şubat 1925'te kaldırılmıştır. Böylece tarımsal üretimin devlet desteğiyle verimli hale gelmesine çalışılmıştır. Örnek: Yeni Türk Devleti gelirleri çok sınırlı olduğu halde bütçe gelirinin %40'ını karşılayan aşar vergisini Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırmıştır. Bu uygulama Yeni Türk Devleti'nin öncelikle hangi özelliğini gösterir? A. Ulusal olma, B. Devletçi olma, C. Halkçı olma, D. Cumhuriyetçi olma, E. Laik olma. 2001. Çözüm: ekonomide önemli bir yeri olan aşar vergisinin kaldırılması devletin vatandaşı adına bazı fedakarlıklara katlanması anlamına gelir. Yani devlet halkının menfaatini kendi menfaatinden üstün görmüştür. Doğru seçenek C. Köylüye ucuz kredi sağlamak için Ziraat Bankası'nın imkanları artırıldı. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu 1928-1929. Numune, fidanlık ve üretme çiftlikleri kuruldu. Tarımı modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu 1933. Çay ve şeker pancarı gibi endüstriyel bitkilerin ekimi yaygınlaştırıldı. Topraksız köylüye toprak vermek amacıyla 1929'da toprak reformu yapıldı. Ancak devletin elinde bol miktarda hazine arazisi olmadığından bu reform günümüze dek amacına ulaşamamıştır. 4. Ticaret alanında gelişmeler. Cumhuriyetten önce ticaret daha çok azınlıkların elindeydi. Bu nedenle Atatürk ticaret hayatını milli çıkarlarımız doğrultusunda geliştirmek için çaba harcamıştır. İş sahiplerine kredi sağlamak için ilk özel banka olan İş Bankası'nı kurdurdu 1924. 1 Temmuz 1926'da Türk karasularında denizcilik ve ticaret yapma hakkının Türklere verildiği kabotaj kanunu çıkarıldı. 5. Sanayi alanında gelişmeler. Özel sektörü sanayi alanına çekmek ve özendirmek için Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı 1927. Ancak halkın elinde yeterli sermaye bulunmadığından temel tüketim malları ve önemli hizmetleri devlet üretmeye başlamıştır. Bu durum devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 1933'te 1. 5 yıllık kalkınma planı kabul edildi. Bu plan 1934 yılından itibaren uygulanarak devletçilik ilkesine geçildi. Bunun sonucu tekstil, yapay çiçek, gemlik, cam, paşabahçe, deri, beykoz ve kağıt izmit fabrikaları kuruldu. 1939'da Karabük'te ilk demir çelik fabrikası kuruldu. Yeraltı zenginliklerimizi ortaya çıkarmak amacıyla MTA Maden Teknik ve Arama Enstitüsü kuruldu. 1935. 6. Bayındırlık, ulaştırma, sağlık ve tıp alanında gelişmeler. 1939'a kadar demir yolu yapımına öncelik verildi. Kabotaj kanunu çıkarıldıktan sonra deniz taşımacılığı gelişti. Okul, hastane, kamu binaları, baraj ve köprüler yapıldı. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurularak sağlık hizmetlerine büyük önem verildi. Hastane, doktor ve diğer sağlık personelinin sayısı artırıldı. Sıtma, trahom, frengi ve verem gibi hastalıkların önlenmesine çalışıldı. Ankara Hıfzı Sıha Enstitüsü kuruldu. 7. Devletçilik ilkesi anayasaya alındı. 1937. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında inkılap hareketlerinin ve çağdaşlaşmanın en yoğun olduğu dönem 1923-1934 yıllarıdır. Çözümlü sorular, test 1. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda birlik ve bütünleşmeye yöneliktir? A. Ölçülerde değişiklik. B. Medeni kanunun kabulü. C. Kıyafette değişiklik. D. Seçim sisteminde değişiklik. E. Yönetimde değişiklik. Cevap: Osmanlı'da ağırlık, uzunluk birimleri ve takvim Avrupalılardan farklı kullanılıyordu. Bu da Osmanlı'nın dış ilişkilerinde zorlukların çıkmasına sebep oluyordu. Yeni Türk Devleti bu konuda değişiklikler yaparak Avrupa ile bütünleşmeyi amaçlamıştır. Seçim sistemi ise zaten Avrupa'dan alınan bir kavramdır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan inkılap hareketlerinden değildir? A. Kıyafette yenilik. B. Milat takvimin kabulü. C. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. D. Hafta tatilinin pazara alınması. E. Aşar, öşür vergisinin kaldırılması. Cevap: Aşar vergisi köylünün ürününden alınan vergidir. Zamanla bu vergi çok ağırlaşmış, köylünün üzerinde ağır bir yük haline gelmiştir. İnkılaplar döneminde bu vergi kaldırılarak köylü ağır bir yükten kurtarılmıştır. Yani bu inkılap ekonomik amaçlıdır. Doğru seçenek E. Soru 3. Aşağıdaki yeniliklerden hangisinin millet egemenliğiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenemez? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. B. 20 Ocak 1921 tarihli anayasanın kabulü. C. Saltanatın kaldırılması. D. Cumhuriyetin ilanı. E. Medeni kanunun kabulü. Cevap: Millet egemenliği, milletin devlet yönetiminde birinci derecede söz sahibi olmasıdır. Seçeneklerde verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, ilk anayasanın kabulü, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı millet egemenliği ile doğrudan ilgilidir. Medeni kanun ise daha çok aile hayatını düzenleyen ve kadınlara bir takım haklar veren kanundur. Doğru seçenek E. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi daha çok Batı toplumuna ayak uydurmak amacıyla yapılan inkılaplardan biri değildir? A. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. B. Miladi takvimin kabulü. C. Hafta sonu tatilinin pazara alınması. D. Saat sisteminin değiştirilmesi. E. Ölçü sisteminin değiştirilmesi. Cevap: Türk Tarih Kurumu'nun açılması milliyetçilik politikası ile ilgilidir. Türk tarihini milli bir birliğe büründürmeyi amaçlar. Doğru seçenek A. Soru 5. Soyadı kanununun çıkarılması özellikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesine neden olmuştur? A. Posta dağıtımlarının düzenli hale gelmesi. B. Suçluların daha çabuk bulunması. C. İsim karışıklığının önüne geçilmesi. D. Devlet memuru alımının hızlanması. E. Okuma yazma oranının artması. Cevap: Soyadı kanunundan önce insanların isimleri babalarının isimleriyle birlikte söylenirdi. Böyle olunca birçok aynı isim ortaya çıkıyordu. Örneğin ülke genelinde belki binlerce Ahmet Hüseyin bulunuyordu. Soyadı kanunu çıkarılarak bu isim karmaşasının önüne geçilmiştir. Doğru seçenek C. Soru 6. Türkiye'de 1. 1924 yılında şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılmıştır. 2. 1925 yılında tekke, zaviye ve tarikatlar kapatılmıştır. 3. 1926 yılında medeni kanun çıkarılmıştır. 4. 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 5. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ve liberal ekonomik sistem tartışılmıştır. Bunlardan hangileri demokrasi yönetiminin kurulması ile doğrudan ilgilidir? A. 4 ve 5, B. 1 ve 4, C. 2 ve 4, D. 2 ve 5, E. 3 ve 4. Cevap: Demokrasi yönetimi halkın hür düşüncesi doğrultusunda rahatça yaşaması ve yönetime katılmasıdır. Buna göre kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olması ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması demokrasiyle doğrudan ilgilidir. Doğru seçenek A. Soru 7. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması kabul edilmiş ve böylece laikliğin en büyük aşaması gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun kabulünü kolaylaştıran önemli bir gelişmedir? A. Saltanatın kaldırılması. B. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. C. Vahdettin'in yurt dışına çıkması. D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. E. Lozan Anlaşması'nın imzalanması. Cevap, halifelik Osmanlı Devleti'nde hem siyasi hem de dini bir gücü temsil ediyordu. Osmanlı hükümdarı hem halife hem de sultan olarak bu iki gücü de elinde bulunduruyordu. Millet egemenliğine dayalı laik bir yönetime geçmek için de bu iki kurumun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Fakat bunu bir anda yapmak mümkün değildi. Onun için saltanat kaldırılarak halifeliğin siyasi gücüne son verildi. Bir süre sonra da siyasi güçten yoksun halifelik rahatça kaldırıldı. Doğru seçenek A. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi medreselerin kapatılması ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında sayılamaz? A. Dini eğitim anlayışına son vermek. B. Bilim ve kültürün gelişimini sağlamak. C. Eğitimde ikiliye son vermek. D. Parlamenter yönetime geçmek. E. Çağdaş bir toplum yaratmak. Cevap. Medreseler Osmanlı'nın güçlü zamanlarında her türlü eğitimin verildiği ve bilimsel gelişmelerin meydana geldiği yerlerdi. Zamanla medreseler bozularak sadece dini ilimlere yöneldi. Hatta orada bile belli bir yenilik meydana getiremedikleri gibi eskiye şerh düşmekten öteye de geçememişlerdir. D seçeneğinde verilen parlamenter yönetime geçmenin bununla ilgisi yoktur. Doğru seçenek D. Soru 9. Milli nitelik taşımayan ve toplumdaki ikiliğin başka bir simgesi olan sarık ve fesin kaldırılmasına tepki gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dinsel bir sembol olarak görülmesi. B. Toplumda birliğin korunması. C. Devletin bağımsızlığının sağlanması. D. Ülkedeki siyasal anlaşmazlıkların azaltılması. E. Ayrıcalıklı olanların egemenliğine son verilmesi. Cevap, 2. Mahmut döneminde fesin getirilmesine ve giyilmesine karşı çıkan zihniyet, daha sonra fesin kaldırılarak yerine şapkanın getirilmesine de karşı çıkmıştır. Çünkü nasıl ki fesi din dışı olarak görmüşlerse, zamanla benimsedikleri fese karşılık şapkayı da din dışı olarak görmeye başlamışlardır. Doğru seçenek A. Soru 10. Cumhuriyet döneminde aşar, öşür vergisinin kaldırılması, soyadı kanununun kabulü, millet mekteplerinin açılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden daha çok hangisiyle ilgilidir? A. Halkçılık, B. Cumhuriyetçilik, C. Milliyetçilik, D. İnkılapçılık, E. Bağımsızlık. Cevap, öncüllerde verilen gelişmelerin her biri farklı amaçlara yönelik inkılaplardır. İnkılapçılık ilkesi ise ülkeyi geri bırakan tüm engellerden kurtulmayı ve yeni müesseseler kurmayı hedefler. Doğru seçenek D. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu'nun açılmasının amaçları arasında değildir? A. Türkçe'ye yabancı kelimelerden arındırmak. B. Halk arasında kullanılan kelimeleri Türkçe'ye kazandırmak. C. İhtiyaçlara göre yeni kelimeler geliştirmek. D. Türkçenin en üstün dil olduğunu ortaya koymak. E. Yazma diliyle konuşma dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak. Cevap, Türk Dil Kurumu milliyetçilik ilkesi doğrultusunda Türk dilinin güzelliğini ortaya çıkarmak, onu korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Ancak Türkçenin en üstün dil olduğunu ortaya koymak gibi bir iddiası yoktur. Doğru seçenek D. Soru 12. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasının tespit etmeye yönelik çalışmalardan biridir? A. Türk Halk Şirketi'nin kurulması. B. Duyun-i Umumiye'nin kurulması. C. Osmanlı Bankası'nın kurulması. D. İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirilmesi. E. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin yayımlanması. Cevap, İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik kalkınmada gerekli yöntemler ve ortak amaçlar belirlenmiş. Kongre sonunda büyük devletlerin ekonomik boyunduruluğuna girmeden kendi çabamızla kalkınmamız hedeflenmiştir. Doğru seçenek D. Soru 13. Cumhuriyet döneminde kadınlara tanınan 1. istediği mesleği seçme, 2. mirastan eşit pay alma, 3. boşanabilme, 4. tek eşli evlilik, 5. milletvekili seçme ve seçilme haklarından hangisi siyasal alanda kadın erkek eşitliğini sağlamıştır? A1, B2, C3, D4, E5. Cevap. Bir öncül sosyal hayatla ilgili, iki öncül aile hayatıyla ilgili, üç öncül aile hayatıyla ilgili, dört öncül sosyal hayatla ilgili, beş öncül ise siyasal hayatta ilgilidir. Doğru seçenek E. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alandaki inkılaplardan biri değildir? A. Aşar öşür vergisinin kaldırılması. B. Teşviki sanayi kanununun kabulü. C. Uluslararası ölçü sisteminin kabulü. D. Kabotaj hakkının alınması. E. Medeni kanunun kabulü. Cevap: Medeni kanun aile hayatıyla ilgili hükümler içeren bir kanundur. Ekonomiyle doğrudan ilgisi yoktur. Doğru seçenek E. Soru 15. Osmanlı Devleti'nde miras, şahitlik ve benzeri konularda kadın erkek eşitliği yoktu. Atatürk aşağıdakilerden hangisiyle bu eşitliği sağlamıştır? A. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. B. Medeni kanunun kabulü. C. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. D. Soyadı kanunun kabulü. E. Medreselerin kapatılması. Cevap: Medeni kanunun kabulüyle kadınların hakları belirlenmiş ve kadın ile erkek eşitliği sağlanmıştır. Doğru seçenek B. 9. kaset, 2. yüzün sonu.